Kitabın adı Aşk Başkadır, Hikayeler. Yazarı Guy de Maupassant, çeviren Faruk Yener. 16. ayrım, sayfa 154. Drahoma. Noter Simon Le Brument'in Bayan Jean Cordier ile evlenmesi kimseyi şaşırtmamıştı. Le Brument kısa süre önce noter Papillon'un işini ve yazıhanesini devralmıştı. Karşılığını ödemek için tabii paraya ihtiyacı vardı. Bayan Cordier'in Drahoma'sı ise nakde ek olarak adına kayıtlı esham ve tahvilat gibi değerli kayıtlarla 300 bin frank kadar tutuyordu. Noter Le Brument yakışıklı bir gençti, zarifti. Bu biraz da noter zarafetiydi, taşra zarafetiydi ama Boutigne Le Rebors gibi bir kasabada ender bulunurdu. Bayan Cordier ise şirin bir kızdı. Oldukça savruktu, zevksiz giyinirdi ama güzeldi, namusluydu ve tatlı yanları vardı. Düğün hemen bütün Boutigny'nin katıldığı eğlencelerle kutlandı. İlk gece yuvalarında kalan çift herkesin hayranlığını toplamış, düğünden birkaç gün sonra da Paris'e bir gezi planlanmıştı. Zifaf alabildiğine zevkli geçti. Çünkü noter Le Brument karısıyla ilk yakın ilişkide gerekli olan kolaylık ve inceliğin her atılışta en isabetli anı seçmenin önemini biliyordu. Öteden beri zamanı gelince her şey çözümlenir cümlesini ilke edinmişti ve aynı dakikada hem sabırlı hem enerjik olabiliyordu. Bütün bu nedenlerle çabuk ve tam bir başarı elde etmişti. Bayan Le Brument 4 gün sonra tanrılaştırmıştı eşini. Onsuz kalamıyor, her an yanında olmasını diliyor, hep sevişmek, öpüşmek istiyor, ellerini, sakalını, burnunu okşuyor, gıdıklıyordu. Eşinin kucağına oturuyor, kulağına eğilerek dudaklarını uzat, gözlerini kapat diye fısıldıyor. Adam istediğini yerine getirir getirmez arkasından soğuk terler boşanıncaya kadar süren bir öpüşle soluğunu kesiyordu. Bir yanda noter de sevişme konusunda ustalığını gösteriyor, ellerden başlayarak karısının bütün vücudunu öpüşlerle sarıyor, bu davranışını sabahtan başlayarak gece geç saatlere, gece yarısından başlayıp sabahın erken saatlerine kadar sürdürüyordu. Bir hafta sonra karısına şöyle dedi: "Eğer uygun görürsen önümüzdeki salı günü Paris'e gidelim. Orada özgür sevgiler gibi lokantaları dolaşalım, tiyatrolarda oyun seyredelim, müzikli kahvelerde eğlenelim, çılgınlar gibi dolaşalım." Genç kadın kıvançla sıçramıştı yerinden. "Ah, çabuk çabuk gidelim." Adam sözünü sürdürdü. "Yalnız babana Drahoma'nı hazır etmesini söylemeyi de unutmayalım. Hepsini beraberimde götürüp noter Papillon'a olan borcumu ödemek istiyorum. Yarın öğleden önce söylerim." Noter karısını yeniden kucakladı. 8 gündür oynadıkları tatlı oyuna hemen bir yenisini eklemeye başladılar. Salı günü kayınpeder ve kayınvalide başkente gidecek olan damatlarını ve kızlarını yolcu etmek üzere istasyona geldiler. Kayınpeder bir ara damadını bir köşeye çekti. "Dikkatli ol. Böylesine yüklü bir parayı çantayla beraberinde taşımak pek akıllıca bir iş gibi gelmiyor bana." Noter gülümsedi. "Kaygılanmayın. Böyle şeylere alışığım. İşim gereği bazen 1 milyon frankı bile yanımda taşımak zorunda kalıyorum. Böylesi daha iyi. İnsan boş işlemlerden ve kuşkulardan kurtuluyor. Merak etmeyin." Aynı anda hareket görevlisinin sesi duyuldu. "Paris yolcuları trene." Le Brumentler telaşla iki yaşlı kadının oturduğu bir bölüme girdiler. Noter karısına fısıldadı: "Ah, sigara içememek çok kötü oldu benim için." "Benim için de sigaran değil başka yönden kötü oldu." Tren kalktı, yolculuk bir saat sürdü. Bütün bu süre boyunca yaşlı kadınlar uyumadığı için çok az konuştular. Saint-Lazare garına inince noter eşine döndü. "Eğer dilersen önce Boulevard des İtalyense gidip bir yemek yiyelim, sonra yine buraya dönüp bavullarımızı otele bırakalım. Evet, yemek yiyelim. Uzak mı buraya?
Biraz ama omnibüse bineriz.
Neden bir faytona binmeyelim?
Tutumlu olmamız gerek. 5 dakikalık bir yolculuk için dakikası 6 sousta. Fayton pahalı kaçmaz mı?
Biraz sıkıntı çekersin, olur biter.
Ve önlerinden 3 katlı bir omnibüs geçerken bağırdı.
Biletçi! Hey biletçi!
Kocaman taşıt durdu, noter karısını içeri itip telaşla konuştu.
İçeri gir, ben yukarı çıkıyorum. Öğle yemeğinden önce ağız tadıyla bir sigara içeyim.
Kadın karşılık vermek fırsatını bulamamıştı. Biletçi kolundan tutup içeri almış, bir kanepeye oturtmuş, başını geri çevirdiğinde yukarı çıkmakta olan kocasının bacaklarını görmüştü pencereden. Sonra pipo tütünü kokan şişman bir adamla köpek kokan yaşlı bir kadının arasında kımıldamadan kala kalmıştı. Öbür yolcular hiç konuşmadan oturuyorlardı. Bir tezgahtar, bir işçi kadın, bir piyade gediklisi, başında kenarları yağmur olduğu gibi kıvrık ipek silindir şapkası, gözünde altın çerçeveli gözlüklerini yaşlıca bir adam ve kendilerine önemsetmek isteyen bakışlarla "Şimdi buradayız ama çok daha iyisine de layığız." dermişçesine çevrelerini süzen 2 kadınla 2 rahibe, bir kız ve bir de eczacı. Hepsi de bir karikatür müzesinde asılı eserlere, az rastlanır bir surat dizisine, panayırlarda topla devrilmek için sıralanmış gününç bebeklere benziyorlardı. Arabanın sarsıntı ve sallantıları kafalarında sarsıyor, sağa sola oynatıyor, yanaklarını titretiyor, böylece salak bir görüntüye bürünüyorlardı. Genç kadın gevşeyip kalmıştı. "Neden yanımda oturmadın?" diye sordu kendi kendine. İçini belli belirsiz bir hüzün kaplamış, etkisi altına almıştı. Kocası sigarasından vazgeçebilirdi pekala. Rahibeler ineceklerini haber verdiler. Sonra havalandırılmamış elbiselerinden tatsız bir koku dağıtarak kapıya yöneldiler. Omnibüs yeniden yürüdü, yeniden durdu. Yüzü kızarmış, tık nefes bir aşçı kadın bindi, yiyeceklerle dolu sepetini dizlerine koydu. Vagonu aynı anda keskin bir bulaşık suyu kokusu doldurmuştu. "Sandığımdan da uzakmış bu lokanta," diye düşündü Jean. Cenaze memuru inmiş, yerine ahır kokan bir arabacı oturmuş, kızın yerini ise ayakları koşuşmaktan kokmuş bir hademe almıştı. Noterin karısı kendisini bir an pek zavallı ve düşkün gördü, nedenini bilmeden ağlamak istedi. İnsanlar iniyor, biniyorlardı sürekli olarak ve omnibüs bu bitmeyen yol boyunca gidiyor, duruyor, kalkıyor, yine gidiyordu. Ne uzakmış diye düşündü Jean yine. Kocam yukarıda düşüncelerine daldı. Belki aklı başında değil. Son günlerde çok yoruldu. Bütün yolcular inmiş, tek başına kalmıştı. Biletçi bağırdı.
"Va Girard!"
Kadının kımıldamadığını görünce tekrarladı.
"Va Girard!"
Kadın biletçiye baktı. Kendisine seslendiğini anlayınca omnibüsün büsbütün boşaldığını anladı ve biletçi bir daha bağırdı.
"Va Girard!"
"Neredeyiz?" Biletçi keyifsiz bir tavırla karşılık verdi.
"Va Girard'da."
"Hay tanrım, belki 20 defa bağırdım be."
"Burası Boulevard'a yakın mı?"
"Hangi Boulevard?"
"Boulevard des Italiense."
"Orası çok gerilerde kaldı."
"Ah, kocama haber verir misiniz lütfen?"
"Kocanız mı? Nerede o?"
"Yukarıda oturuyor."
"Yukarıda mı dediniz? Kimse yok ki orada."
Kadın dehşetle sarsıldı.
"Nasıl kimse yok? Olamaz. Biz beraber bindik onunla. Bir daha bakın, oradadır kesinlikle."
Biletçi kabalaşmıştı. "Ne biçim konuşma bu bayan? Erkeğin birini kaybeder, sonra 10 tanesini bulursun. Burası son istasyon. Hadi in bakalım. Sokakta başkaları dolu."
Jean gözleri yaşlı, diretiyordu. Yanılıyorsunuz, yanılıyorsunuz. Eminim buna. Yanında kalın bir çanta vardı. Biletçi gülmeye koyulmuştu. Kalın bir çanta mı? Doğru. Madalena de indi. Seni de burada bıraktı. Ha ha ha ha. Kadın çaresiz indi. İç gücüyle hemen uzanıp üst kata baktı. Gerçekten de boştu. Sonra çevresini düşünmeden, duyulacağını umursamadan yüksek sesle ağlamaya başladı. Şimdi ben ne yapacağım? Omnibüs durağındaki kulübeden bir kontrolör çıkıp sordu. Ne oluyor burada? Biletçi sinsi ve alaycı bir tavırla karşılık verdi. Bu bayan yolda kocasını yitirdi. Pekala, bizi ilgilendirmez. Hadi görevinize. Sonra dönüp uzaklaştı. Kadın nereye gittiğini bilmeden bilinçsiz bir şekilde dosdoğru yürümeye koyuldu. Nereye gidecek, ne yapacaktı? Böyle bir yanılgı, böyle bir düşüncesizlik, böylesine bir anlaşmazlık, inanılmaz bir aldırmazlık nasıl olurdu? Cebinde 2 frank vardı. Nereye gidebilirdi bu parayla? Aklına birden deniz kuvvetlerinde büro şefi olan kuzeni Baral geldi. Yanındaki para arabayla gitmesi için yeterliydi. Tam evin önüne gelmişti ki görevine gitmek üzere kapıdan çıkan kuzenini gördü. O da Le Brument gibi koltuğu altında kalın bir çanta taşıyordu. Kadın arabadan atlarken bağırdı. Henry! Adam şaşkın bir halde durdu. Jean, sen ha? Hem de burada ve yalnız başına. Ne yapıyorsun? Nereden geliyorsun? Jean gözlerinden yaşlar akarken güçlükle karşılık verdi. Kocam beni bıraktı. Neden? Nerede bıraktı? Nasıl? Omnibüste. Omnibüste mi? Oh, imkansız. Sonra hıçkırarak olayı anlattı Jean. Adam dinledi, bir an düşündü ve sordu. Bu sabah kalktığında aklı başında mıydı? Evet. Yanında para var mıydı? Evet, bütün drahoman. Drahoman mı? Hepsi mi? Evet, hepsi. Yazıhanenin parasını ödeyecekti. Evet, sevgili kuzenim, kocan şu anda Belçika yolunda. Kadın anlamamıştı hala, doğru dürüst konuşamıyordu. Belçika mı? Nasıl olur? Diyorum ki parayı alıp kaçtı. Başka hiçbir şey gelmiyor aklıma. Fakat, öyleyse bir dolandırıcı o. Sonra dehşet içinde sallandı ve kuzeninin göğsüne yığıldı. Gelen geçen durumu şaşkınlıkla seyrediyordu. Adam kadını evin girişine sürükledi, kolunu beline dolayıp merdivenleri çıkmasına yardım etti. Hizmetçisi kapıyı açar açmaz emir verdi. Sophie, hemen lokantaya git, öğle için 2 kişilik yemek ısmarla. Bugün görevime gitmeyeceğim. 16. ayrımın sonu, sayfa 161, devamı 17. ayrımda.